11. kaset 1. yüz, sayfa 288. Oradan İzmit'e çıkarıldı ve özel bir trenle Ankara'ya götürüldü. Büyük bir askeri törenle Etnografya Müzesi'nde geçici bir kabre tevdi edildi. 1953'te Ankara varoşlarında Rasattepe'de yeni tamamlanan anıt kabirinde son istirahat yerine nakledildi. Kemal Atatürk, çabuk ve kesin hareket, ani ve çok kez sert karar adamıydı. Sert ve parlak bir asker, çetin bir içici ve çapkın olan Atatürk, her yerde muazzam bir irade ve tükenmez bir hayatiyet sahibiydi. Çağdaşları tarafından çok kez diktatör olarak adlandırılmıştır ve bir anlamda şüphesiz öyleydi. Fakat bunu söylerken onun idaresinin Avrupa ve Orta Doğu'da dün ve bugün aynı deyimin kullanıldığı diğer adamlarınkinden pek farklı olduğunu hatırlamak gereklidir. Şahsi ve mesleki eğilimleriyle bir otokrat, mizaç itibariyle mütehakkim ve emredici olan o, daha az veya daha çok azametli insanların davranışıyla şaşırtıcı bir zıtlık halinde yine de nezaket ve kanuniliğe, insani ve siyasi standartlara saygı gösterirdi. Onun diktatörlüğü, rahatsız edici omuz üzerinden gözetlenme, kapı zili korkusu, toplama kampının karanlık tehdidi bulunmayan bir diktatörlüktü. Kuvvet ve baskı, devrimci değişiklikler dönemi sırasında cumhuriyeti yerleştirmek ve korumak için şüphesiz kullanıldı. Fakat daha sonra kullanılmadı. 1926 idamlarından sonra hayat ve kişi hürriyeti için pek az tehlike vardı. Rejime karşı siyasal faaliyet yasaklanmıştı ve gazeteler sıkı denetim altındaydı. Fakat bunun dışında konuşmalar ve hatta kitaplar ve dergiler nispeten serbestti. Rejimin alt tabakalar tarafından eleştirisi kendi haline bırakılmıştı. İdareci elit arasındaki eleştiriler daha önceki Osmanlı uygulamasına uygun olarak uzak yerlere valilik veya elçilikle cezalandırılmıştı. Şiddet nadirdi ve genellikle şiddete başvuran muhalefete karşılık olarak kullanılmıştı. Daha sonra Orta Doğu'da diğer Müslüman ülkelerinde askeri rejimlerin ortaya çıkması, bazı gözlemcileri Atatürk'te ve onun devriminde bu sonraki hareketlerin prototipini görmeye yöneltmiştir. Fakat bunlar arasında pek az benzerlik vardır. Atatürk, hükümet darbesiyle iktidarı ele geçiren bir küçük subay değil, fakat derin bir milli buhran anında adeta isteksiz adımlarla tedricen kontrolü ele alan bir general, bir paşaydı. O ve arkadaşları yeni fikirlerle dolu olmakla beraber statü ve tabiat itibariyle yüzyıllarca askerlik ve imparatorluk tecrübesine sahip eski Osmanlı idareci elitinin adamlarıydılar. İmparatorluğun yıkılmasından ve hanedanın sürülmesinden sonra bile ne halka dal kavukluk etmeye ne de onu boyun eğmeye zorlamaya ihtiyaç duymaksızın yine de itaat istemek ve görmek, güven ve otoritesine sahip idiler. Böylece de Avrupa diktatörlüklerinde ve onların başka yerlerdeki taklitlerinde rastlanan müthiş demagoji cihazına başvurulmaksızın bir çeşit pederşahi rehberlikle devrimlerini tamamlamaya muktedir oldular. Atatürk önce asker olarak ulusuna önderlik etmek üzere Avrupa'nın hasta adamını yatağından kaldırıp ona yeni bir hayat ve canlılık zerk eden parlak ve ilham verici bir lider olarak yükseldi. İlk büyük başarıları bir ordu, bir millet ve parçalanmış imparatorluğun yıkıntılarından bir millet kurarak ve milli topraklardan istilacıları sürerek kahramanca üsluptaydı. Yine de Atatürk'ün gerçek büyüklüğü bizatihi büyük olmalarına rağmen bu başarılarda yatmaz. Onun gerçek büyüklüğü daha çok bu kadarının yeter olduğunu fakat yine de tek başına yeterli olmadığını, askeri ödevin tamamlandığını ve pek farklı başka bir ödevin kaldığını kavramasında yatar. 1923'te onun zaferi sırasında bir askeri komutanı daha çok şan ve şeref aramaya veya bir milliyetçi lideri yeni ihtiraslar uyandırmaya teşvik edebilecek birçok fırsatlar vardı. O bunların hepsini reddetti ve kahramanlar arasında istisna olarak görülen bir gerçekçilik, kendini tutma ve ılımlılıkla bu çeşit sarhoşça maceralara karşı halkını uyardı. Bundan sonraki ödev yurt içindeydi. Çünkü askeri, mali ve siyasi bütün istilacılar gittiği zaman zaten geri olan ve şimdi uzun savaş ve iç savaş yıllarıyla daha da zayıflamış bulunan ülkenin yeniden kuruluş sorunu duruyordu. Osmanlı askeri ve muzaffer kahramanı olarak Kemal Atatürk'ün bunu görebilmesi ve bunun kendisinden istediği büyük hayal gücü ve cesareti gösterebilmesi onun en büyük meziyetidir. Teknik hünerin bir kafir özelliği ve askeri meziyetlerin genellikle benimsenen tek standart olduğu, çalışma ve ticareti küçük gören bir toplumda Gazi Paşa sivil bir cumhurbaşkanı oldu. Ve üniformasını bir kenara bırakarak halkına silindir şapka ve gece elbisesiyle göründü. Sosyal sembolizmin üstadı Kemal Atatürk kendisinin bu yeni imajı ile halkına şunu açıkladı ki, şimdi kutsal savaşçı yiğitlik çağı geçmiştir. Çetin, zahmetli fakat acil olan ülkeyi kalkındırma ve halkının hayat düzeyini yükseltme ödevi için gerekli endüstri, hüner ve tasarruf gibi sağlam burjuva meziyetlerine sıra gelmiştir. Siyasal fikirlerinde Kemal Atatürk, genç Türklerin, özellikle onlar arasında milliyetçi, pozitivist ve batıcı kanadın bir varisiydi. Hayatının iki hakim inancı Türk ulusuna ve ilerlemeye olan inancıydı. Her ikisinin de geleceği onun için Batı'nın modern uygarlığından başka bir şey demek olmayan uygarlıkta yatıyordu. Milliyetçiliği sıhhatli ve makuldü. Diğer ulusların haklarını veya emellerini kibirle çiğneme, ulusal geçmişin sorumluluğunu sinirlilikle reddetme gibi şeyler yoktu. Türkler, kendi içlerindeki bazı unsurların ve kuvvetlerin kötü etkileriyle yanlış yola sapmış, büyük başarılar sahibi büyük bir ulus idi. Uygar uluslar topluluğunda yerini bulmak üzere tekrar ilerleme yoluna konmaları gerekliydi. 1924'te Türkler diyordu. Bütün medeni milletlerin dostlarıdır. Memleketler çeşitlidir ama medeniyet birdir. Ve bir milletin ilerlemesi için de bu biricik medeniyete iştirak etmesi lazımdır. 99 dipnot. Baydar, sayfa 49. Pek çok reformcudan farklı olarak Kemal Atatürk salt bir modernleşme görünüşünün değersiz olduğunu ve Türkiye zamanımız dünyasında tutunacaksa toplumun ve kültürün bütün yapısında temelden değişikliklerin zorunlu olduğunu iyi biliyordu. Onun bazı siyasal davranışlarının başarısı ve makulluğu konusunda fikir ayrılığı vardır. Bir yanda reformların uygulanmasının kentlerle kentli sınıflarda sınırlı kaldığı ve nüfusun köylü kitlesine pek az değişiklik getirdiği şeklinde yakınanlar varsa, öte yandan da reformların fazla şiddetli ve ani olduğunu ve ulusun dini ve kültürel geleneklerinden kopmaya sebep olduğunu ve bunun etkilerinin genç kuşaklar üzerinde zararlı olduğunu düşünen birçok kimseler de vardır. Bu konular üzerinde nasıl bir görüşe sahip olunursa olunsun şu kadarı tartışma götürmez. Tarihlerinin en karanlık anında Kemalist devrim Türk halkına yeni bir hayat ve umut getirdi. Onların enerjilerini ve kendine güvenlerini iade etti ve onları sadece bağımsızlık yoluna değil, daha nadir ve daha değerli bir şey olan hürriyet yoluna sağlamca yerleştirdi. 9. Bölüm. Atatürk'ten sonra Cumhuriyet. Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar bedbahttırlar. Besbelli ki o adam fert sıfatıyla mahvolacaktır. Herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Kemal Atatürk, Mart 1937. Bir toplumsal mücadelenin nihai sonuçları hiçbir zaman onu yürütenlerin tasarladıkları çeşitten olamaz. Bu gibi bazı mücadeleler insan zekasının ve eyleminin denetim alanının ötesinde sayısız ve karışık koşullar dizisine bağlıdır. Bu, insanüstü çaba isteyen ve toplumda çabuk ve köklü değişiklikler yapan devrimler için özellikle doğrudur. Milovan Cilas, Yeni Sınıf, 1957. 11 Kasım 1938'de Atatürk'ün ölümünün ertesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi hayat boyunca arkadaşı ve en yakın işbirlikçisi İsmet İnönü'yü oy birliğiyle onun halefi seçti. Bu hayati karar 3 adama dayanmış görünüyor. İsmet İnönü'nün kendisi, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Eylül 1937'de İsmet İnönü'nün yerine başbakan olan bankacı ve iktisatçı Celal Bayar. Bunlar İnönü'nün cumhurbaşkanlığında anlaştılar ve geçiş döneminin sakin, rejimin kararlı ve devamlı olmasını sağlamakta işbirliği ettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başkanı ölmüştü fakat Cumhuriyet yaşıyordu ve ikinci cumhurbaşkanı kesintisiz ve aralıksız olarak seçilmiş ve göreve başlamıştı. 25 Ocak 1939'da Celal Bayar'ın yerine başbakanlığa, Haziran 1942'de ölümüne kadar bu makamda kalan Doktor Refik Saydam geçmişti. Atatürk'ün ölümünde büyük halk kitlesinin kendiliğinden ve içli elem gösterileri, geçmişteki uyuşmazlıklar ve baskılar ne olursa olsun, onun Türk halkının saygısını ve gerçek sevgisini kazanmayı başardığını açıkça gösterdi. Eski gerici muhalefet ezilmişti. Sadece geçmişe dönüşü değil, farklı bir ilerleme yolunu savunan herhangi bir yeni muhalefette henüz gözükmemişti. Ve bu arada okullarda Cumhuriyet'ten başka bir rejim tanımamış olan yeni bir kuşak yetişmekteydi. İnönü'de ilerideki güç ve tehlikeli zamanlar için sakin ve sadık bir ülkeye güvenebilirdi. Atatürk öldüğü zaman Avrupa üzerinde savaş bulutları toplanmaktaydı. Ve onun ulusuna son siyasal vasiyetinin mümkün olduğu kadar hazır bulunulması ve ne olursa olsun İngiltere tarafında kalınması, çünkü bu tarafın uzun vadede kazanmasının muhakkak olduğuna dair sözlü bir rivayet vardır. Bir dipnot. Louis ve Thomas ve R. N. Fry, The United States and Turkey and Iran, 1951, sayfa 89. Gerçek olsa da olmasa da bu hüküm hiç olmazsa 19 Ekim 1939'da Büyük Britanya ve Fransa ile bir ittifak antlaşması imzalayan İsmet İnönü'nün görüşlerini ifade eder görünüyor. Fakat 1940 yazında Türk hükümet çevrelerinde bunları paylaşan az kimse vardı. O zaman Türkiye'nin Lahey elçisi olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1940 Mayıs'ında büyük müşkülattan sonra Ankara'ya döndüğü zaman, İngiltere'nin hiçbir zaman yenilmeyeceği inancını söylemek cüretini gösterdiğini anlatır. Ve bütün devlet adamlarımız arasında beni yalnız İsmet İnönü ile rahmetli Refik Saydam ciddiye almışlardı der. Dışişleri Bakanlığı Umumi Katibi, onun görüşlerine herhangi bir önem atfetmek şöyle dursun, onu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanı'nı yanıltmakla itham ediyordu. 2. Dipnot. Karaosmanoğlu, Zoraki Diplomat, 1955, sayfa 34-35. Fransa'nın düşmesi, Rusya'nın düşmanca tutumu ve Avrupa'nın çoğu üzerinde Alman kudret ve nüfuzunun yayılması, Türk hükümetini bir Alman istilasını ve hemen hemen muhakkak olan bir Alman fethini tahrik etmekle hiçbir şey kazanılmayacağı sonucuna yöneltti. Bu nedenle 1940 Haziran'ında ittifak antlaşmasının gerektirdiği yükümlülüklerini yerine getirmemeye karar verildi. Bunun yerine güç ve müpen bir tarafsızlık politikasına girildi. Bu politikanın sıkı ve rehber ilkesi 1914 Ekim'inin trajik hatasını tekrarlamamak kararlılığıydı. Türk kamuoyu geniş ölçüde müttefiklere sempati duyuyordu. Fakat 1940'tan itibaren bu sempati mihverin kazanacağı hakkındaki yaygın kanı ile bozuldu. 1941 Haziran'ında Balkanlarda Alman yayılması, Alman ordularını İstanbul'a 100 millik bir yakınlığa getirdiği zaman, Türkiye, Almanya ile bir dostluk ve ticaret antlaşması imzalayarak kendilerini güven altına almaya çalıştı. Bununla beraber bu anlaşmaya Türkiye'nin İngiltere'ye karşı anlaşma yükümlülüklerini muhafaza ettiği şartını koydurdular. 1941'de Almanya'nın Rusya'ya saldırısından sonra Türklerin mihvere karşı duyguları daha da olumlu bir şekil almaya başladı. Rusya ne de olsa güneye doğru amansız ilerlemesine karşı yüzyıllarca korkunç bir artçı savunma savaşı verdikleri eski tarihi düşmanlarıydı. Devrimci kardeşlik dönemi sırasında kurulan kısa bir iyi niyet birikintisi de 1939'da Sovyet kabadayılığı ile dağılmıştı. Rusya'ya saldırmakla Almanlar Türk kamuoyunun önemli bir bölümünün desteğini kazandılar ve daha önceki tahminlere gerçek bir sempati eklediler. Müttefikler tabiatıyla o zaman büyük ittifak haline gelmekte olan ittifaka katılması için Türkiye üzerinde baskılarını arttırdılar. 3 Aralık 1941'de ödünç verme ve kiralama yardımını Başkan Roosevelt Türkiye'ye genişletti. Şubat 1943'te Churchill Türkiye'yi ziyaret etti ve Adana'da Türk devlet adamlarıyla buluştu. Aralık 1943'te Cumhurbaşkanı İnönü İngiliz ve Amerikan liderleriyle buluşmak üzere Kahire'ye gitti. Fakat İnönü yine geri durdu ve Türk kamuoyu genel olarak tarafsızlık politikasında onu destekledi. Ana düşüncelerden biri Rusya'ya güvensizlik, Nazi fethiyle Sovyet kurtuluşunun aynı derecede korkulacak şeyler olduğu hakkındaki yaygın duyguydu. Savaş sırasında bir Türk şunu belirtmişti: "Bizim gerçekten isteyeceğimiz şey Almanların Rusya'yı, müttefiklerin de Almanya'yı yıkmasıdır. O zaman güven duyarız." Bunu düzenlemenin imkansız olduğu görüldü ve 1943'te Ankara'daki hakim çevreler Mihver davasının yenilgiye mahkum olduğunu kavramaya başladılar. Bundan sonra Türkler Batı ile daha da sıkı iktisadi ve askeri ilişkilere girme yolunu tuttular ve müttefik davasına çeşitli yollarla yardım ettiler. 1944 Ağustos'unda Almanya ile diplomatik ilişkileri kestiler ve San Francisco'da Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılmanın formalitelerine uymak için 23 Şubat 1945'te Almanya'ya savaş ilan ettiler. Savaş yılları Türkiye'yi şiddetli iktisadi zorluklara uğrattı ve iktisadi hayatta devlet müdahalesinin çapını ve şiddetini arttırdı. Zaten bir savaş zamanı kontrol sisteminin çerçevesini sağlamış olan devletçi kanunlar ve 18 Ocak 1940'ta kabul edilen Milli Korunma Kanunu hükümete olağanüstü geniş iktisadi yetkiler verdi. 1939'da başlatılmış olan 2. 5 yıllık plan askeri harcamaların yüksek nispeti ve ham madde kıtlığı dolayısıyla iptal edildi ve kısmi seferberliğin sürdürülmesi tarım üretimini bile düşürdü. 3. Dipnot. Herschlag, Turkey, sayfa 177'de. Öte yandan dış ticaret genişledi. Türk ürünlerine büyük talep vardı ve ticari fiyatlardan çok stratejik fiyatlarla satılıyordu. Bu gelişme, yüksek devlet masrafları ve temel malların kıtlığı ile birlikte önemli bir enflasyonist baskıya yol açtı. 4. Dipnot. İBİT, sayfa 179-180. İstanbul'da tacirler, simsarlar ve acentalar büyük servetler yapıyorlardı. Kısmen vergi kaçakçılığı fakat en çok modern ve etkili bir vergi, tahr ve tahsil sisteminin yokluğu dolayısıyla bu servetler vergilendirmenin ya da hükümet kontrolünün büyük ölçüde dışında kalıyordu. Bu koşullar altında hükümet olağanüstü bir mali tedbire, varlık vergisine karar verdi. Böyle bir vergi, iktisadi ve mali bunalım geçiren bir ülkede gelir toplama ve milli ekonomi üzerinde kontrol aracı olarak normal ve haklı görülebilirdi. Gerçekte ise vergi normal ve haklı bir şekilde anlaşılıp uygulanmadı. 5. Dipnot. Varlık vergisi hakkında birçok açıklamalar vardır. En kolay elde edilebilir olanı L. V. Thomas ve G. L. Lewis'in daha önce zikredilen kitaplardaki açıklamalarıdır. Yüksek bir maliye memurunun ayrıntılı ve belgeli açıklaması için Faik Ökten'in aşağıda zikredilen eserine bakınız. Kendisine verilen adla varlık vergisi 11 Kasım 1942'de meclisçe onandı ve ertesi gün yürürlüğe girdi. 6. Dipnot. İstanbul defterdarı Faik Ökte, kanunun ayrıntıları basında yayınlandığı zaman İktisat Fakültesi'nde eski bir hocasının sabah erken kendisine telefon edip açıklama istediğini yazar. Anlattığına göre aralarında şöyle bir konuşma geçer: "Faik oğlum, bu sabah gazetede varlık vergisinin metni çıktı." "Evet hocam." "Tabii gazeteciler işi kavramamış, metni eksik yazmışlar." "Hayır, benim okuduğum gazetelerin hepsinde metni tamamdır." "Nasıl tamam?" "İtiraza, temize müteallik bir hüküm yok." İşte bu da böyle bir vergi hocam. Oğlum, siz toptan deli mi oldunuz? Varlık Vergisi Faciası 1951 sayfa 64. Savaştan en büyük karı iki grup sağlamıştı. Tarım fiyatlarının yükselmesinden muazzam kazanç sağlayan büyük çiftçiler ve hem Türk ihracat maddelerinin yüksek değerini hem de zaruri ithal mallarının korkunç kıtlığını istismar edecek mevkide olan İstanbul tüccar ve komisyoncuları. Çiftçiler hemen tamamen Müslüman Türklerden ibaretti. Tacirler tamamen olmamakla beraber geniş ölçüde üç azınlık topluluğuna mensup Rum, Yahudi ve Ermeniydiler. Vergi kanunu mülk sahiplerinden, büyük çiftlik sahiplerinden, iş adamlarından ve maaş veya ücret üzerinden vergi ödemekte olan bazı vergi mükellefi kategorilerinden vergi alınmasını öngörüyordu. Büyük çiftlik sahipleri sermayelerinin %5'inden daha fazla vergilendirilemiyordu. Limited şirketlerden 1941 yılı net karlarının %50'si ile 70'i arasında vergi istenecekti. Diğer mükellefler için vergi tarhı özel komisyonlarca kendi takdirlerine göre yapılacaktı. Bu son kategori için hiçbir vergi nispeti bildirilmemiş, hiçbir gelir veya sermaye beyanı istenmemişti. Mahalli vergi daireleri tahminlerini yapıp ödeme emirlerini bildirdiler. Kararları kesin olup itiraza tabi değildi. Ödemeler 15 gün içinde yapılacak, ödemeyenlere para cezası konacaktı. Bir ay içinde ödemeyenler zorla çalıştırılmak üzere başka yerlere sürüleceklerdi. Çok geçmeden anlaşıldı ki bir mükellefin vergi matrağını belirleyen gerçek önemli unsur onun dini ve milliyetiydi. Sonraki açıklamalardan vergi mükelleflerinin iki ayrı listeye, Müslümanların M listesine, gayrimüslimlerin de G listesine ayrıldığı bilinmektedir. Daha sonra bunlara iki liste daha eklendi. Ecnebiler için E, Müslüman olmuş Yahudiden Sabbatay Sevi mezhebine mensup dönmeler için D listesi. Dönmeler Müslümanların iki katı kadar, gayrimüslimler ise 10 katına kadar vergi ödediler. Ecnebiler Ankara'dan verilen talimat üzerine Müslümanlar kadar vergilendirileceklerdi. 7 dipnot. Bu imtiyazın dışında bırakılmış olan mihver uyrukluğundaki Yahudiler bu hükümden istisna edilmişti. Ökte, sayfa 81. Fakat kötü kayıtlar ve yetersiz bir yönetim birçok ecnebilerin gayrimüslim Türk vatandaşları kadar vergilendirilmesine ve böylece de onların uyrukluğu adına yabancı elçilik ve konsoloslukların müdahalesine yol açtı. Ocak 1943 başlarında basın vergilerini ödemeyenlerin adlarını ödeyecekleri vergi miktarı ile birlikte yayınlamaya başladı. Ve bunların Aşkale'de yeni yol yapımı için taş kırmaya gönderileceklerini bildirdi. 12 Ocak'ta basın maaşlılar, küçükler, kadınlar, yaşlılar ve hastalar için hafifletme yapıldığını bildirdi. Geri kalanlar sürülecek, kendi taşıt, yiyecek ve gerekirse tıbbi tedavi masraflarını ödeyeceklerdi. Askerlik hizmetinde olan vergi borçluları askeri hizmetlerini tamamlar tamamlamaz zorunlu çalışma kamplarına gönderileceklerdi. İtirazlara izin verilmemiş olmakla beraber vergi mükelleflerinin anayasada tanınan dilekçe hakları vardı. Ve Ocak ayına kadar Maliye Bakanlığı'na hemen hepsi reddedilen 10 bini aşkın dilekçe gelmişti. Sadece ölmüş veya iflas etmiş kişilere ait birkaç vergi tahakkuku iptal edildi. Tutuklamalar ve hacizler günlük olaylardan oldu ve satış salonları müsaade edilen mallarla doldu. 32 kişilik ilk sürgün kafilesi 27 Ocak'ta İstanbul'dan Aşkale'ye hareket etti. Vergi borçlularının, tutuklanan veya sürülen kimselerin basında gözüken isim listeleri hemen tamamen gayrimüslimlerden, Rum, Yahudi, Ermenilerden ibaretti. Mihver taraftarı, Cumhuriyet ve Tasvir-i Efkar'ın önayak olduğu basın bunları candan onaylıyor, sadakatsizlikleri ve nankörlükleri dolayısıyla cezalandırılması gereken yabancı kandan, yalnız adı Türk olan kimselerden bahsediyordu. Gerçekte cezalananlar sadakatsizlerden çok sadakatlilerdi. mütareke ve itilaf işgali sırasında yabancı himayesini muhafaza eden ya da kazanan azınlık mensupları vergilerini Müslümanlarınkine veya ona yakın seviyeye indirtebildiler. Yeni cumhuriyete inananlar ve kaderini ona bağlayanlar aldanmış oldular ve cezalandılar. 8 dipnot. Bakınız Ökte, sayfa 123-124. İlkbahar ve yaz boyunca hemen bütünü gayrimüslim olan kimselerin tutuklanması, sürülmesi ve mallarının haczi devam etti. Birçok iş adamı kendi servetlerinden daha fazla vergilerle mahvoldu. Diğerleri ödeyecek kadar zengin olmakla beraber nakit para bulmalarına yetecek zaman verilmediğinden iflas ettiler. 9 dipnot. İbit, sayfa 149. En açıklı olanı, pek çok yoksulun, zanaatkarlar, gündelikçiler, hatta dilenciler, eskiciler ve kundura boyacıları, kaldırım büfecilerinin durumuydu. Bunlardan gayrimüslim olanlar çok kez ödeme güçlerinin çok ötesinde vergilendirildiler. Borçlarını ödemeyince de hacze uğradılar. Daha sonra bu kategoriye bazı aflar bahşedildi. Haziran 1943'te varlık vergisinin 31 Temmuz'a kadar tasfiye edileceği ve o tarihe kadar borçlarını ödemeyenlerin iş kamplarına sürüleceği bildirildi. Başbakan 15 Haziran'da Halk Partisi kurultayındaki bir konuşmasında varlık vergisinin azınlıkları ezmek için bir araç olarak kullanıldığını hiddetle yalanladı. O zamana kadar tahsil edilmiş 270 milyondan 105 milyonunun azınlık mensupları veya ecnebiler tarafından ödendiğinin doğru olduğunu, fakat mülk ve servet kaynaklarını ellerinde bulundurmaları dolayısıyla bunun makul olduğunu söyledi. O zaman Almanya'nın yıldızı sönmeye yüz tutmuş ve Batılıların vergiyle ilgilenmeleri bir rahatsızlık kaynağı olmaya başlamıştı. 10 dipnot. Almanya'da bazı münferit pederane tasvip ifadeleri dışında Türk varlık vergisi o zamana kadar dünya basınında yorumsuz ve eleştirisiz olarak geçmişti. Müttefiklerin kasıtlı sessizliği önce Boston'da 30 Haziran'da hayvan yine ipini çözüyor başlığı altında vergiyi Türk barbarlığının yeni bir örneği olarak ilan eden Hayrenik adlı bir Ermeni haftalık dergisi tarafından bozuldu. Daha dengeli bir tartışma 9-13 Eylül'de New York Times'da vergiyi ve uygulanışını ayrıntıyla anlatan ve yapılan şeylerin siyasi sonuçlarını ele alan 5 makalelik bir seride gözüktü. 21 Eylül'de Maliye Bakanlığı'nın af listeleri hazırladığı bildirildi. Ve 1 Ekim'de Vatan başyazarı Ahmet Emin Yalman vergi hakkında Türk basınında ilk eleştiriyi yayınladı. 11 dipnot. Ökte, sayfa 195-196. Ekim sonunda Başbakan İstanbul'daki bir Rumca gazetenin başyazarıyla bir mülakat yaptı ve azınlıkların haksızlığa uğradığını yalanladı. Aralık 1943'te Roosevelt ve Churchill ile buluşmak üzere İnönü'nün Kahire'ye gitmesinden hemen önce son sürgünler İstanbul'a geri getirildi. 15 Mart 1944'te müttefiklerin Monte Cassino üzerine nihai taarruza geçtikleri gün, meclis hala tutuklu bulunan vergi borçlularını salıveren ve ödenmemiş bütün vergi miktarlarını affeden bir kanunu kabul etti. Bu suretle varlık vergisi sona ererken de vergilerini ödeyenleri cezalandırmak ve herhangi bir şekilde bundan kaçınmayı becermiş olanları da mükafatlandırmak gibi son uygunsuzluğunu tamamladı. 1947'de yazılan ve 1951'de yayınlanan bir kitapta İstanbul Defterdarı Faik Ökte, isteksiz ve gönülsüz olmakla beraber makamının kendisinden istediği başrolü oynadığı varlık vergisinin kaynaklarının, uygulanışının ve sona erişinin hikayesini tam bir samimiyetle anlatır. Türkiye'nin o zaman içinde bulunduğu durumda sermaye üzerinde olağanüstü bir vergiye muhtaç olduğunu söyler. Alman ırkçılığının Osmanlı taassubuyla birleşmesinden doğan bu veled-i zinaya ise ihtiyacı olmadığını belirtir. 12 dipnot. İbit, sayfa 38-39. Vergi hasılatı 314.920.940 lirayı o zamanki raice göre aşağı yukarı 28 milyon sterlini buldu. Bu istenen miktarın %74.11'iydi. 13 dipnot İbit sayfa 197. Eski İstanbul Defterdarı kitabının son bölümlerinde hazinenin bu miktarda zenginleşmesinin gerektirdiği kanunsuzluk ve nizamsızlığın sonuçlarını irdeler. 14 dipnot İbit sayfa 209. İstanbul'un iş dünyası sarsılmış ve yerinden oynamıştı. 15 dipnot İbit sayfa 202. Vergi sağladığı fırsatlarla büyük borsacıları zenginleştirerek ve meşru küçük işyerlerinin yıkılması ve geçimini bunlardan sağlayanların yoksullaşması ile küçük borsacıların sayısını arttırarak fiilen kara borsanın yararına çalışmıştı. 16 dipnot İbit sayfa 203. Vergi, ekonomik gereklerine ulaşmakta başarısızlığa uğramış ve onu esinleyen fiyat politikasının tam bir iflasıyla sonuçlanmıştı. Mali dönemde bu vergiyle kaybettiğimiz en kıymetli döviz, vatandaşın devlete olan itimadının sarsılmasıdır. Endüstri, ticaret, bütün iktisadi hayat, emniyet havasını teneffüs ederek yaşayabilir. Varlık vergisiyle bu hava zehirlenmiştir. 17 dipnot İbit sayfa 210. Türkiye'nin dış itibarı üzerindeki etki daha da kötüydü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri mali politikasının dürüstlüğü, dini hoşgörüsü dolayısıyla kazanmış olduğu iyi ün tahrip edilmişti. Onu yeniden kurmak kolay değildi. Türk vatanseveri için varlık vergisinin en affedilmez yanı, Türkiye'nin egemenliğini ve vekarını düşürmesiydi. Ecnebi vatandaşlarına haksız ve ayrıcalı vergiler koymak suretiyle Türkiye diğer devletlerin kendi iç işlerine müdahalesini davet etti. Sonra yabancı baskısıyla bu vergileri düzeltmekle de Atatürk Cumhuriyeti'nin hükümeti çok önce kaldırılmış olan kapitülasyonların en utanç verici ve küçültücü durumlarına yeniden düştü. Faik Ökte kitabını şu son düşünceyle bitirir. Ben kendi hesabıma bu mevzuda devletin vekar ve haysiyetine vurulan bu darbe dolayısıyla başta başbakan olmak üzere hepimizin toptan yüce divana sevk edilmeyişine hala hayret ederim. 18 dipnot İbit sayfa 213. Varlık vergisi acıklı bir işti. O zamandan beri yabancı gözlemciler tarafından anlatılmış ve tartışılmıştır. Uzun vadede muhtemelen Türk devletinin haysiyet ve vekarına verginin doğrudan doğruya kurbanlarından daha zararlıydı. Bununla beraber etkileri mübalağa edilmemelidir. Hitler Almanyası'nın hakim olduğu bir Avrupa'da Cumhuriyet Türkiye'sinin tek bir işkence denemesi yumuşak ve ılımlı bir olaydı. Hatırlanmalıdır ki Türkler için Almanya o kadar hayranlık duydukları ve bir yüzyılı aşkın bir süreden beri benzemeye çalıştıkları Avrupa'nın asli ve merkezi parçasıydı. Nazilerin Almanya'da nasıl davrandıklarını görmüşlerdi. Fakat aynı zamanda Avrupa devlet adamlarının onları kabul ettiğini ve onlarla yakın arkadaşlık ettiğini de görmüşlerdi. Savaşın patlamasından sonra Nazi zulmüne karşı ithamlar, taraftarlar nezdinde ikna yeteneğinden çok şeyler yitirmişti ve siyasal savaş eylemlerinden ibaret görünüyordu. Dış gözlemcilerin gözünde Avrupa artık Almanya'yı, Almanya'nın Nazileri reddedebileceğinden daha fazla reddedemezdi. Varlık vergisinin tasfiyesini, Alman etkisinin azalmasının diğer belirtileri izledi. 1944 Mayıs'ında Ankara'da yapılan öğrenci gösterileri, faşist ve ırkçı doktrinleri tutmak ve daha ilginç olarak rejimi ve anayasayı devirip Türkiye'yi Almanya'nın yanında savaşa sürükleyecek bir hükümet kurmayı tertiplemekle itham edilen panturanist grupların polis tarafından kovuşturulmasına yol açtı. 19 dipnot. Bu hareketler hakkında bakınız Jacke, R. Hartman and H. Scheele. 1944, sayfa 468-483. R. Oğuz Türkkan, The Turkish Press, MEA 1, 1950, 142-149. C. W. Hassler, Transient Panturanism, İbit 3, 1952, 3-13 ve Turkism and the Soviets, 1957, Karpat, sayfa 264'de. Panturanistlerin 1944 Eylül'ünde yargılanıp mahkum edilmeleri aşikar bir şekilde Sovyetler Birliği'ni yatıştırma çabasıydı. Çaba boşa gitti. Buna ve Türk hükümetinin diğer adımlarına rağmen Sovyetler yatışmadı ve 1925'te imzalanmış olan ve yenilenmesi gereken Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması'nı yenilemeyeceğini 19 Mart'ta bildirdi. Bu hareketi toprak terki, üs ve boğazların statüsünü düzenleyen Montreux Sözleşmesi'nin değiştirilmesi konularında bir dizi isteklerin öne sürülmesi izledi. Bunların hepsini Türkiye bükülmez bir şekilde reddetti. Nazi Almanyası'nın yenilerek sönmesi ve siyasal anlaşmazlık sebebiyle Sovyet Rusya ile bozuşma 1930'larda ve 1940'ların başında bir süre liberal ve demokratik batının yerine geçmekte ve Türkiye'yi modernleşme yolunda bir totaliter otokrasi örneği haline getirmekte görünen iki etkiyi uzaklaştırdı. 1918'deki gibi bir kere daha demokrasiler otokratik düşmanlarını yenmişlerdi ve ilerlemeyle kalkınmanın hakim sesini teşkil ediyorlardı. Bunu izleyen çetin yıllarda birçok uluslar ve hükümetler kuvvet dengesi hesaplarını ve umutlarını yeniden gözden geçirip bağlılıklarını ona göre yeniden ayarlamış oldukları halde Türkler dış politikalarında batı çizgisini ya da iç gelişmelerinin batılı eğilimini terk etmek için bir sebep görmemişlerdir. Demokrasinin gelişi 20 dipnot. Türkiye'de savaş sonrası siyasi gelişmelerin açıklamaları birçok genel kitaplarda, özellikle L.V. Thomas ve G.L. Lewis'in kitaplarında bulunabilir. En yeni ve kapsayıcı inceleme Karpat'ınkidir. Olayların ayrıntıları hakkında Jacquet'in kalenderi, OM, W.I. ve R.I.I.A. Survey yararlı bilgiler vermeye devam ediyor. Bunlara birçok yeni dergiler, özellikle Mej 1947'den beri, MEA 1950-1963, MER 1960'dan beri, MES 1964'ten beri, Orient 1957'den beri ve Sea or Contact 1944'ten beri eklenebilir. En kapsayıcı bilgiler sonuncusunda bulunur. Türkçe yayınlar hakkında esas itibariyle Türkiye'deki parti politikaları ile ilgili belgeleri toplayan fakat değerli yorumları ve sunuşları da içine alan Tunaya'nın partileri emsalsiz değerdedir. Ayrıca bakınız Frey, Elite, 1965, sayfa 348'de. Atatürk sonrası Türkiye'nin demokratik gelişiminde belki en önemli tek olgu 1950 Mayıs'ında muhalefetin iktidara karşı ezici bir zaferiyle sonuçlanan gerçekten serbest ve dürüst bir seçimin yapılmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğu kez kendisine meydan okuyacak herhangi bir muhalefet partisi olmaksızın hemen hemen kesintisiz 27 yıllık idaresinden sonra bu partinin bir hükümeti kendi yenilgi ve düşmesiyle sonuçlanan serbest ve sakin bir seçimi yönetti. Ülkenin ve bölgenin tarihinde daha önce bir örneği bulunmayan bu önemli olay, Kemalist rejimin yapıcı çalışmasına ve onun sayesinde Türk halkının siyasal olgunlaşmasına dikkate değer bir kanıt teşkil eder. Bir anlamda Halk Partisi'nin seçim yenilgisi, onun en büyük başarısı, partinin kendisinin içinden fışkırdığı, önceki devrimi tamamlayan ikinci bir devrimiydi. Demokrasi Türkiye'ye kolay gelmedi. Fikir ve istek yeni değildi. Hürriyetin bağımsızlıkla eş anlamda olduğu pek çok doğu ülkelerinden farklı olarak Türkiye'de sadece ulusların diğer uluslara karşı haklarıyla değil, ulus içinde kişilerin haklarıyla da ilgili gerçek bir demokratik hareket var idi. Fakat bu hareket yaygın entelektüel nüfuzuna rağmen pek az bir siyasal başarıya ulaşmıştı. 1876 ve 1908'deki iki meşruti rejim yüksek ümitlerle başlamış, hayal kırıklığı ve iflasla sonuçlanmıştı. Hatta Kemal Atatürk'ün halkçı rejimi bile hoş görülen muhalefet ile iki denemesinde başarısızlığa uğrayarak devlet başkanının kişisel otokrasisi haline dökülmüştü. Atatürk'ün ölümünden sonra biraz bozulma oldu. Ondan sonra küçük çapta kişilerin elinde onun otoriter ve pederşahi hükümet tarzı, kelimenin genel olarak anlaşıldığı şekliyle diktatörlüğe daha yakın bir niteliğe düştü. Atatürk'ün hakim kişiliğinin ortadan kalkması ve Muzaffer Batı'nın demokratik fikirleriyle etkilenmiş yeni bir kuşağın yükselmesi, geçmişten tevarüs edilen otoriter hükümetin halk tarafından kabulünü zayıflattı ve rejimi gittikçe artan bir şekilde baskıya bağlanmaya zorladı. Savaş yıllarının sıkıntıları ve gerginlikleri, seferberlik yükü, yabancı casusluk ve sızmasının yaygın tehdidi hep birlikte kuvvetli bir hükümet ihtiyacını arttırdı ve alınan bastırıcı tedbirlere biraz haklılık görünüşü verdi. Bu tedbirler sıkı yönetimi, basın ve yayının sıkı denetimini, polis yetki ve eylemlerinin genişletilmesini de kapsıyordu. Savaştan sonra Türkiye'de tek parti idaresini sona erdiren ve o zaman göründüğü gibi ülkeyi liberal ve parlamenter demokrasi şosesine oturtan hızlı ve ani bir değişiklik oldu. Bu süreç 1945'te Türkiye Birleşmiş Milletler'e katıldığı ve San Francisco'da yeni kabul edilmiş olan Birleşmiş Milletler Anayasası'nın onaylanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği zaman başladı. Zaman ve atmosfer demokrasiye elverişli görünüyordu. Bizzat Cumhurbaşkanı da Ankara'da 19 Mayıs Spor Bayramı'nda toprak dağılımı ve demokratik gelişmeden bahsetmiş ve siyasi hayatımızda demokratik prensipler daha büyük ölçüde hakim olacaktır demişti. 21 dipnot. J. Or Contempt 2 1946 sayfa 294. Halk Partisi'nin bir grup üyesi bu fırsattan yararlanarak Türk hükümetinin Birleşmiş Milletler'de teorik olarak onayladığı hak ve hürriyetleri Türkiye içinde teminat altına alacak birçok kanuni reform teklifinde bulundu. Grubun liderleri şunlardı. Bağımsızlık Savaşı'nda rol oynamış ve 1937-1939'da başbakanlık yapmış bankacı ve iktisatçı İzmir Milletvekili Celal Bayar. Seçkin bir bilgin ve tarihçi ve Türkiye'nin entelektüel hayatında önde gelen bir sima, Kars Milletvekili Fuat Köprülü, hukukçu ve pamuk yetiştirici Aydın Milletvekili Adnan Menderes ve yargıç ve vali olarak geniş tecrübesi olan İçel Milletvekili Refik Koraltan. Köprülü dışında bunların hepsi Halk Partisi'nin ileri gelen ve tecrübeli parlamento üyesiydi. Parti daima belli bir ölçüde iç tartışma ve eleştirmeye müsaade etmiş ve bir konu mecliste aleniyete konmadan önce kapalı parti toplantısında çok kez serbest oya gidilmişti. Bu vesileyle de konu önce parti içinde ortaya atılmıştı. 17 Haziran 1945'te 6 ara seçimi yapılacaktı ve hükümet resmen aday göstermemek kararını almıştı. Bir hafta önce 12 Haziran'da seçimleri görüşmek üzere bir parti grup toplantısı yapılmış ve bu vesileyle 4 asi parti programında ve kanunlarda bazı değişiklikler teklif eden ortak bir önerge sunmuştu. Önerge, dörtlü takrir, onu imzalayan 4 kişi dışında oy birliğiyle reddedildi. 22 dipnot, Tunay'a, partiler, sayfa 648, no 8. Fakat bu kez azınlık geleneği bozdu ve önergeyi meclis önüne getirmekte direndi. 15 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Anayasası onaylanmak üzere meclise geldiği zaman Menderes, Türkiye anayasayı imzalamakla gerçek demokrasiyi uygulamayı kesinlikle taahhüt etmiştir kanıtını ileri sürdü. 23 dipnot. Yalman. The Struggle for Multi-Party Government in Turkey. Meş 1. 1947-53. Bu kanıtlar hükümeti veya onun uysal çoğunluğunu etkilemedi. Bunun üzerine asiler köklü bir yenilik olarak halka dönmek yolunu tuttular. Vatan Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman hem otoriteye hem de halka yapılan haksızlığa meydan okumaya hazır olduğunu birçok kez göstermişti. Bu kez de gazetesinin sütunlarını asilere açtı. Onlar da 1945 Eylül'ünün 3. haftasında hükümet ve partinin izlemekte olduğu totaliter yolu eleştiren ve kendilerinin demokrasiye inançlarını ilan eden imzalı makaleler yayınladılar. 24 dipnot. Yalman. Turkey in My Time. 1956, sayfa 223. Bunu şiddetli bir siyasal gerginlik dönemi izledi. 21 Eylül'de gizli bir parti toplantısında parti disiplinine aykırı hareketten dolayı Menderes ve Köprülü'nün atılmasına karar verildi. O zaman Koraltan, Vatan'da, Menderes ve Köprülü'yü savunan ve şunu belirten bir makale yazdı. Ben ve üç arkadaşım, milli hakimiyet esaslarının ve parti prensiplerinin kuvvetlenmesine çalışmaktan başka bir şey yapmadık. Prensiplerden ayrılan biz değiliz. İki arkadaş hakkında ihraç kararı verenlerdir. 25 dipnot. Tunay'a, Partiler, sayfa 649, No 11. Parti bu meydan okumaya karşılık verdi ve 27 Kasım'da 1'e karşı 280 oyla grup Koraltan'ın da partiden atılmasını kararlaştırdı. Bu arada Celal Bayar 26 Eylül'de milletvekilliğinden çekilmişti. 3 Aralık'ta 3 arkadaşıyla dayanışma halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden de istifa etti. 26 dipnot, İBİT, sayfa 649, No 12. 11. kaset 1. yüzün sonu.